Ayrım 27.
Et yiyen elinden gelse canını verir, etini bile satardı. Moğolların tenceresinin birkaç gün daha kaynatılabilmesi için ödeneklerini onlara bırakmış, Marşines'e gidip çuha pantolonuyla ceketini rehine koymuştu. Sadece çizmeleri kalmıştı. Bunlar da hiç değilse ayakları sağlam dursun diye sakladığını söylüyordu. Grev yardım sandığı daha dolmadan çok erken başladığı için üzülüyordu. Bütün başlarına gelen felaketlerin tek nedeni olarak bunu görüyordu. Çünkü direniş için zorunlu parayı yardım sandığında buldukları gün işçiler mutlaka işverenleri dize getireceklerdi. Ve Suvarin işletmeyi yardım sandığında biriken paraları eritmek için grevi körüklemekle suçlu işini anımsadı. İşçi mahallesini yiyeceksiz, yakacaksız, o zavallı insanları gördükçe içi kan ağlıyordu. Dışarı çıkıp uzun yürüyüşlerle yorulmayı yeğliyordu. Bir akşam eve dönüşünde Reguaratların yakınlarından geçerken yolun kıyısında baygın yatan yaşlı bir kadın gözüne çarptı. Kadın besbelli açlıktan ölüyordu. Kadını kaldırdıktan sonra tahta perdenin öte yanında gördüğü genç kıza seslendi. Moket de kızı tanıyınca, "Aa, sen misin?" dedi. "Yardım et de şuna bir şeyler içirelim." Moket de kız yaşlı kadını görünce ağlamaklı olmuştu. Hemen babasının yıkıntılar arasında hale yola koyarak yerleştirdiği her yanı sallanan barakaya koştu. Az sonra elinde biraz ardıç rakısı bir parça ekmekle geri geldi. Ardıç rakısı kadıncağızı kendine getirdi. Zavallıcık ayılır ayılmaz tek sözcük söylemeden hırsla ekmeği ısırdı. Madencilerden birisinin anasıydı bu. İşçi mahallesinin Koni'ye bakan kesiminde oturuyordu. Kız kardeşinden 10 metrelik borç istemeye gittiği Josel'den eli boş dönerken oraya düşüp bayılmıştı. Ekmeği yiyip bitirdikten sonra şaşkın şaşkın çekilip gitmişti. Etyen yıkık dökük hangarlarını böğürtlenlerin kapladığı Requalart ocağının ıssız avlusunda kala kalmıştı. Moket kız gülerek girip bir kadeh bir şey içmez misin diye sordu. Genç adamın duraksadığını görünce yoksa benden korkuyor musun dedi. Kızın gülüşüne kapılan Etyen ardına düştü. Onun büyük bir eli açıklıkla verdiği ekmek delikanlıyı pek duygulandırmıştı. Kız onu babasının odasına almak istemedi, kendi odasına götürdü. Orada hemen iki kadeh ardıç rakısı doldurdu. O da tertemizdi. Etyen ev hanımlılığından ötürü kızı kutladı. Zaten ailenin hiçbir eksiği yok gibi görünüyordu. Baba Varox'ta at bakıcılığını sürdürüyordu. Kız da kollarını kavuşturup boş oturmamak için çamaşırcılığa başlamıştı. Günde rahatça 30 metrelik kazanıyordu. İnsan erkeklerle istediği kadar gönül eğlendirsin, boş oturamazdı ya. Ansızın sevimli bir yüzle gelip delikanlının beline sarılarak "Söylesene bana," diye mırıldandı. "Neden beni sevmek istemiyorsun?" Bu sözleri öyle tatlı, öyle sevimli bir halle söylemişti ki Etyen gülmekten kendini alamadı. "Seni seviyorum ya pekala," diye karşılık verdi. "Hayır hayır, benim istediğim gibi değil. Biliyorsun ki senin için yanıp tutuşuyorum. Ha? Bilsen ne kadar sevinirdim." Gerçekten de tam 6 aydır istiyordu kız bunu ondan. Delikanlı vücudunu yapıştıran, heyecandan kollarıyla kendisine sarılan kıza bakıyordu. Başını öylesine yalvaran bir aşkla kaldırmıştı ki duygulandı. Kömür tozlarının harap ettiği sararmış cildiyle o yüz yuvarlak kocaman suratının hiçbir güzelliği yoktu. Ama gözleri alev alev yanıyordu. Bütün vücudundan ona taptaze bir hava veren, tenini pembeleştiren bir çekicilik, bir istek titreyişi yayılıyordu. Delikanlı, böylesine alçak gönüllü, böylesine ateşli bir isteği reddetmeye cesaret edemedi. "Oh, sen de istiyorsun," diye kekeledi genç kız büyük bir sevinçle. "Sen de istiyorsun bak." Ve sanki hiç erkek yüzü görmemiş gibi, bu işi ilk kez yapıyormuş gibi bir bakire beceriksizliği ve baygınlığıyla kendini Etyen'e teslim etti. Delikanlı kollarından sıyrıldığı zaman da onu minnet gösterilerine boğdu. Ona teşekkür ediyor, ellerini öpüyordu. Etyen bu aşk serüveni karşısında azıcık utandı. Moket de kıza sahip olmakla övünülmezdi. Oradan ayrılırken bir daha böyle bir şey yapmayacağına yemin etti. Bununla birlikte ondan dostça bir anı götürüyordu. Yiğit bir kızdı Moket. Zaten işçi mahallesine döndüğünde öğrendiği ciddi şeyler ona bu serüveni unutturdu. İşçi temsilcileri müdüre yeni bir başvuru girişiminde bulunurlarsa işletmenin belki de bir takım ödünler vereceği söylentileri dolaşıyordu ortalıkta. Daha doğrusu maden çavuşçuları böyle bir söylenti yaymışlardı. İşin doğrusu bu sürüp giden azgın savaş sırasında maden işçilerinden çok maden zarara uğruyordu. Direniş her iki yanda da üst üste binen yıkımlara yol açıyordu. Emekçiler açlıktan ölürken sermaye de eriyip bitiyordu. Boş geçen her gün binlerce franga mal oluyordu. Duran her makine ölmüş demektir. Araç ve gereçler oldukları yerde çürüyor, çalışmayan para kuma dökülen su gibi uçup gidiyordu. İşletmenin azıcık kömür stoku da azaldıkça müşteriler Belçika'ya başvurmaktan söz ediyorlardı. Ve bu söz gelecek için ciddi bir tehlike oluşturuyordu. Ama işletmenin büyük bir titizlikle gizlediği asıl korkusu galerideki ve maden ocaklarındaki gittikçe artan hasardı. Maden çavuşları onarım işine yetişemiyor, kaballama direkleri dört bir yandan kırılıyor, madende her saat başı göçükler oluşuyordu. Zarar kısa zamanda öylesine büyümüştü ki kömür çıkarımına yeniden başlamadan önce aylarca onarım gerekecekti. Daha şimdiden bir takım öyküler anlatılmaya başlanmıştı bile. Crevor'da 300 metrelik galeri çökmüş, Sink Pons damarlarının ağzı tıkanmıştı. Madeleine ocaklarında Mokerek damarı patır patır dökülüyor, içine sular doluyordu. Müdürlük bu söylentileri doğrulamaktan kaçınıyordu ama birbiri ardına patlak veren iki kaza karşısında gerçeği itiraf etmek zorunda kaldılar. Bir sabah Piolen çiftliği yakınlarında Miro'nun bir gün önce çöken kuzey galerisinin üzerindeki toprağın boydan boya yarıldığı görüldü. Ertesi günde Varox'ta öyle şiddetli bir iç göçük oldu ki sarsıntıdan işçi mahallesinin bir köşesindeki iki ev az kalsın olduğu gibi toprağa gömülüyordu. Etienne'de işçi temsilcileri yönetim kurulunun eğilimlerini öğrenmeden bir başvuruda bulunmak istemiyorlardı. Bu konuda sorular yönelttikleri Dansert karşılık vermekten kaçındı. Elbette anlaşmazlıktan hiç kimse hoşlanmıyordu. Bir anlaşmaya varmak için herkes elinden geleni yapacaktı ama bunun ne olduğunu kesin olarak söylemiyordu. En sonunda günah bizden gitsin düşüncesiyle Bay Hanobo'ya gitmeye karar verdiler. Çünkü ileride kusurlarını kabul edebilmesi için işletmeye fırsat vermemiş olmakla suçlanmak istemiyorlardı. Yalnız en küçük bir ödün vermemeye %100 haklı olan isteklerinde direnmeye yemin ettiler. Görüşme işçi mahallesinin tam anlamıyla aç kaldığı gün salı sabahı yapıldı. Ve birinciden daha düşmanca geçti. Gene Maho konuştu. Yönetici beylerin söyleyecek yeni bir şeyler olup olmadığını anlamak üzere gönderildiklerini anlattı. Bay Hanabo önce şaşırmış gibi yaptı. Hiçbir yeni buyruk almamıştı. Kömür işçileri bu iğrenç başkaldırıda direndikleri sürece hiçbir değişiklik olamazdı. Müdürün bu buyurgan sertliği öyle ters bir tepki yarattı ki işçiler uzlaşmak için gelmiş olsaydılar bile bu karşılanış onları daha da çok direnmeye itebilirdi. Daha sonra müdür karşılıklı ödün verme çarelerini araştırma lütfunda bulundu. Böylece işçiler kaballamaya ayrı ücret verilmesini kabul edeceklerdi. İşletmede kendilerinden çalındığını ileri sürdükleri o vagon başına ikişer santimlik zammı onaylayacaktı. Ayrıca bu konuda verilmiş bir karar bulunmadığını ama Paris'i bu ödüne razı edebileceğini umduğunu, bu önerinin kendisinden geldiğini de belirtiyordu. Ama işçi temsilcileri bunu kabul etmediler ve isteklerini yinelediler. İlk ücret sistemi olduğu gibi kalacaktı, yalnız vagon başına 5 santim zam yapılacaktı. Bunun üzerine müdür önerisinin hemen uygulanabileceğini itiraf etti. Açlıktan ölen çoluk çocuklarının başı için bu öneriyi kabul etmeleri için onları sıkıştırdı. Berikiler de gözleri yerde o kalın kafalarını korkunç bir biçimde sallayarak hayır dediler. Hep hayır. Sertçe birbirlerinden ayrıldılar. Bay Hanabu kapıları çarpıyordu. Etienne, Maho ve arkadaşları da sabırlarının son kertesine kadar kışkırtılan yenik insanların suskun öfkesiyle kaba ayakkabılarının topuklarını kaldırım taşlarına vura vura gidiyorlardı. Saat 2'ye doğru işçi mahallesinin kadınları da Maigret'a gidip son bir başvuru denemesinde bulunmaya karar verdiler. O taş yürekli adamı yumuşatmak, bir haftalık veresiye koparmak için bundan başka umutları yoktu. Bu fikir insanların iyiliğine gereğinden fazla güvenen Mahode kadından geliyordu. Brûlé kadınla Lavac kadını da kendisiyle birlikte gelmeye razı etti. Piorene kadına gelince özür diledi. Bir türlü iyileşmek bilmeyen Piero'nun başından ayrılamayacağını ileri sürdü. Yolda daha başka kadınlar da onlara katıldı. Sayıları böylece 20'yi buldu. Monsölü burjuvalar onların karamsar ve yoksul görünümleriyle bütün yolu kaplayarak geldiklerini görünce kaygıyla başlarını salladılar. Kapılar kapandı. Hanımlardan biri gümüş takımlarını gizledi. Onları ilk kez böyle sokaklarda görüyorlardı ve bu çok kötü bir belirtiydi. Genellikle kadınlar sokağa döküldü mü işler sarpa sarardı. Maigret'in dükkanında bir kızılca kıyamettir koptu. Önce adam borçlarını ödemeye geldiklerini sanmış gibi yaparak alaycı bir sırıtmayla onları içeri almıştı. Ama ne iyi, böyle anlaşıp da hep birlikte para getirmeleri ne iyiydi. Sonra Mahode kadın söze başlar başlamaz adam küplere binmiş gibi yaptı. Ne o, kendisiyle alay mı ediyorlardı bunlar? Yeniden veresiye ha? Ocağına incir dikmek istiyorlardı anlaşılan. Hayır, bir tek patates, bir tek lokma ekmek bile vermezdi artık. Şimdi artık onlardan alışveriş ettiklerine göre Maigret kadınları bakkal Verdok'a, fırıncı Karo bile Smelten'e gönderdi. Kadınlar korkulu bir utangaçlıkla onun sözlerini dinliyorlar, özürler diliyorlar, yumuşayıp yumuşamadığını anlamak için gözlerinin içine bakıyorlardı. Beriki yeniden alaya başladı. Kendini sevgili olarak kabul ederse bütün dükkanı Brûlé kadına vereceğini söyledi. Hepsinin içini öyle bir korkaklık bürümüştü ki bu pis şakaya güldüler. Hatta Lavaque kadın daha da ileri giderek kendisinin pazarlığı kabul ettiğini bildirdi. Ama adam hemen kabalaştı. Kendisini kapıya doğru iteledi. Kadınlar yalvar yakar olup direnince işlerinden birini tartakladı. Öbürleri kaldırımda durmuş, satılmış şerif diye bağırıyorlardı. Beri yanda Mahode kadın da hınçlı bir öfkeyle kollarını havaya kaldırıp böyle bir adamın yaşamaya hakkı bulunmadığını haykırıyordu avaz avaz. Mahalleye dönüş pek hüzünlü oldu. Kadınların eli boş döndüğünü gören erkekler önce onların yüzüne baktılar, sonra başlarını önlerine eğdiler. Her şey bitmişti artık. Gün bir kaşık çorba içmeden sona erecekti. Üstelik de en küçük bir umut parıltısı taşımayan karanlık günler dondurucu bir gölge gibi uzayıp gidiyordu. Bunu kendileri istemişti. Hiçbiri teslim olmaktan söz etmiyordu. Bu aşırı yoksulluk onları daha da dikbaşlı yapıyordu. Köşeye kıstırılmış av hayvanları gibi gömüldükleri çukurdan çıkmaktansa hiç seslerini çıkarmadan orada ölmeye karar verdiler. Boyun eğmekten ilk söz etmeye kim cesaret edebilirdi ki? Birlikte direnmeye yemin etmişlerdi arkadaşlarla. Tıpkı içlerinden birinin göçük altında kaldığı zaman madende yaptıkları gibi gene birlikte dayanacaklardı. Başka çare yoktu. Orada katlanmayı öğrenecek iyi bir okulda bulunuyorlardı. İnsan 12 yaşından beri ateşle su yutarsa bir hafta daha kemerleri sıkabilirdi. Ve böylece özlerini esirgemezliklerine, her günkü ölüm kalım savaşımlarına bir özveri böbürlenmesi katan askerlerin, meslekleriyle övünen insanların gururu da ekleniyordu. Maholar korkunç bir gece geçirdiler. Son kömür kırıntılarının yandığı ocağın karşısına oturmuşlardı. Hiçbiri ağzını açıp da tek bir laf etmiyordu. Şiltelerin içindeki yünleri avuç avuç sattıktan sonra 2 gün önce de guguklu saati 3 franga elden çıkarmaya karar vermişlerdi. Saatin o alışılmış tiktakları da artık gittikten sonra oda büsbütün çıplak bir mezara dönmüştü sanki. Şimdi artık yemek dolabının ortasında Mahode kadının bir mücevher gibi üzerine titrediği, Maho'nun eski bir armağanı olan pembe karton kutudan başka bir şey kalmamıştı. Sağlam iki iskemlede gittiğinden Bonmort baba ile çocuklar bahçeden getirilen kurt yeniği içindeki eski bir sıranın üzerinde sıkışıyorlardı. Yavaş yavaş çökmekte olan akşamın alacakaranlığı soğuğu daha da arttırmışa benziyordu. Fırının başına çömelen Mahode kadın ne yapmalı bilmem ki deyip duruyordu. Etyen ayakta dikilmiş, duvara yapıştırılmış imparatorla imparatoriçenin resimlerine bakıyordu. Odanın süsü bozulmasın diye el sürdürmeyen aile bireyleri olmasa onları çoktan koparıp atacaktı odada. Ama yine de dişlerinin arasından homurdandı. Üstelik de açlıktan gebermemizi seyreden şu tuzu kuruları götürüp satsan iki metelik veren çıkmaz. Beti benzi sapsarı kesilmiş kadıncağız bir süre duraksadıktan sonra acaba götürüp kutuyu satsam mı diye söylendi. Masanın kıyısında bacaklarını aşağıya başını da göğsüne sarkıtıp oturan Maho birden dikildi. Hayır istemiyorum. Mahode kadın çömeldiği yerden güçlükle doğrulup kalktı. Odanın içinde şöyle bir dolandı. Hey ulu tanrım, olacak şey miydi bu? Böylesi bir yoksulluğa düşmek de olur muydu ya? Dolapta bir lokma ekmek, evde satılabilecek bir tek şey kalmamıştı. Nereden ekmek bulabileceklerini bile bilmiyorlardı. Ateş neredeyse sönecekti. Sabahleyin cüruf yığınından yarı yanmış kömür kırıntıları toplamaya gönderdiği ve işletmenin bunu yasakladığını söyleyerek elleri boş dönen Azer'den aldı öfkesini. İnsan işletmeye kulak asar mıydı hiç? Atılmış işe yaramaz kömür parçalarını toplamakla birinin malını mı çalıyorlardı sanki? Küçük kız umutsuz bir üzüntüyle adamın birinin kendisini dövmeye kalkıştığını anlatıyordu. Sonra da dayak yeme pahasına da olsa ertesi gün yeniden gideceğini söz verdi. Ya şu Janlin Yezid'i? Sorarım size ne cehennemin dibinde gene diye bağırdı anaları. Güya salatalık getirecekti de hiç değilse hayvanlar gibi otlayacaktık hani. Bakın görürsünüz eve dönmeyecektir. Ne hatlar karıştırdığını bilmem ama hınzırın karnı her zaman tok gibi görünüyor. Etyen de belki de yoldan bir iki metelik topluyordur dedi. Kadın bir anda adeta öfkeden çılgına dönmüş bir halde iki yumruğunu birden kaldırdı. Hele bir göreyim. Benim çocuklarım dilencilik yapacak ha? Önce onları sonra da kendimi öldürürüm daha iyi. Maho yeniden masanın kıyısına yığılmıştı. Sofraya oturulmadığına pek şaşıran Leonard'la Henry mızırdanmaya başladılar. Beri yandan da Bonmort baba açlığını bastırmak için filozofça bir edayla dilini ağzında yuvarlayıp duruyordu. Bundan sonra artık hiç kimse konuşmadı. Romatizmaları azan, öksürdükçe kapkara balgam tüküren büyük baba, dizleri su toplayıp şişen astımlı baba, kalıtsal kansızlıkla sıracanın kemirdiği anayla çocuklar, hepsi de gittikçe artan sıkıntılar arasında uyuşup kalmışlardı. Uğraşlarının gereği buydu besbelli. Sadece açlık canlarına tak dediği zaman bıçak kemiğe dayanınca yakınıyorlardı. İşçi mahallesinde daha şimdiden sinek gibi sapır sapır dökülüyorlardı. Ne yapıp edip ağızlarına atacak bir kaşık çorba bulmaları gerekiyordu. Ne yapmalıydılar? Ulu Tanrım nereye gitmeliydiler? Bunun üzerine kasvetli görüntüsüyle odayı gittikçe artan bir hızla karartan alacakaranlığın içinde bir süreden beri duralayan Etyen en sonunda yüreği parçalanarak kararını verdi. Bekleyin beni dedi. Bir yere gidip geleceğim. Ve çıktı. Aklına Mokette kız gelmişti. Bir parça ekmeği vardır mutlaka. Bunu seve seve verirdi herhalde. Gene Rikualart'a dönmek zorunda kaldığı için canı sıkılıyordu. Kız gene ellerini öpecek, aşık hizmetçiler gibi dizlerine kapanacaktı ama ne olursa olsun insan dostlarını sıkıntıda bırakmazdı. Gerekirse kıza gene kibar davranacaktı. Mahode kadın da Ben de hele gidip bir yerlere bakayım dedi. Bu kadarı da aptallık olur. Delikanlının ardından atılıp kapıyı açtı. Ev halkını Azire'nin az önce yaktığı bir parçacık mumun zayıf ışığında suskun ve kıpırtısız bırakarak kapı kanadını hışımla çarptı ve çekip gitti. Dışarıda kısa bir süre düşününce zınk diye durdu. Sonra lavaklara daldı. Buraya bak, geçen gün sana bir ekmek borç vermiştim, onu geri versen. Ama sözünü bitiremedi. Gördükleri hiç de iç açıcı değildi. Lavakların sefaleti kendisininkinden de beterdi. Lavak kadın gözlerini dikmiş, sönmüş ocağa bakıyordu. Çivi fabrikasında çalışan işçilerin sarhoş ettiği lavaksa boş mideyle masaya kapanmış uyuyordu. Duvara yaslanan Botelop elinde avucunda ne varsa hepsini kaptırıp açlıktan kıvranmak zorunda kalan iyi yürekli bir adam şaşkınlığıyla bilinçsiz bir hareketle habire omuzlarına ovuşturuyordu. Lavakya kadın ekmek mi? Ah komşum ah diye yanıt verdi. Ben de şimdi senden ikinci bir ekmeği ödünç almaya gelecektim. Sonra da uykusunun arasında can acısıyla homurdayan kocasının suratını masaya bastırarak sen sus domuz diye söylendi. Ah beter ol, yansın tutuşsun bağırsakların. Ona buna kendine içki ısmarlatacağına arkadaşlarından birinden 20 metrelik isteyemez miydin? Bir hayli zamandan beri bakmaz olduğundan döşemesinden dayanılmaz bir koku yükselen evin pisliği ortasında küfredip içini dökmeyi sürdürdü. İsterse dünya başına yıkılsın. Artık hiçbir şey umurunda değildi. Oğlu şu serseri Bebert de sabahtan beri kayıplara karışmıştı. Bir daha gelmese de ondan büsbütün kurtulsam diye avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Sonra da gidip yatacağını söyledi. Hiç değilse üşümekten kurtulurdu. Botelop'u dürttü. Hadi kalk yukarı çıkalım. Ateş söndü. Boş tabakları görmek için mum yakmaya değmez. Hey Louis, geliyor musun, gelmiyor musun? Dedim ya, biz yatmaya gidiyoruz. Birbirimize sarılırız. İnsanın acısını dindiriyor bu. Şu Allah'ın cezası Ay-ı Şerif'te burada bir başına soğuktan kıkırdasın. Mahode kadın dışarı çıkınca kararlı bir yürüyüşle bahçelerin içinden vurup doğruca Pierron'lara yöneldi. İçeriden gülüşmeler geliyordu. Kapıyı açtı, birdenbire sesler kesildi. Kapı ancak bir iki dakika sonra açıldı. Piorene kadın yapay bir şaşkınlıkla ''Bak hele sen miydin?'' diye haykırdı. ''Ben de hekim geldi sanmıştım.'' Mahode kadına konuşma fırsatı vermeksizin sözlerini sürdürürken ocakta gürül gürül yanan bir kömür ateşinin karşısında oturan Pierron'u gösterdi. ''Ah iyi değil, bir türlü iyileşemedi. Yüzüne bakarsam sağlıklı görünüyor ama ne varsa karnında var.'' Isınması gerek. Bu yüzden elimize ne geçerse yakıyoruz. Gerçekten de Pierron pek keyifli görünüyordu. Yüzü gözü kızarmış, teni pırıl pırıldı. Hastaymış gibi gözükme için boş yere ıkınıp sıkınıyordu. Zaten Mahode kadın içeri girdiğinde burnuna mis gibi tavşan kokusu gelmişti. Yemek tabağını hemen uçuruvermişlerdi elbette. Sofranın üzerine ekmek kırıntıları kalmıştı. Tam masanın orta yerinde de unutulmuş bir şişe şarap ilişti gözüne. Annem bir parça ekmek bulmak için Monsieur'e gitti diyerek sürdürdü Piorene kadın. Onu dört gözle bekliyoruz. Ama sesi boğazında düğümlendi. Komşusunun bakışlarını izlemiş, masadaki şarap şişesini o da görmüştü. Hemen kendini toparladı, bir masal uydurdu. Evet ya, şaraptı bu. Hekim Bordo şarabı içmesini sağlık verdiğinden Piolene çiftliğindeki beyler getirmişti bu şişeyi. Ve o insanlara nasıl teşekkür edeceğini bilemiyordu. Övdükçe övüyordu. Ama ne iyi insanlardı bunlar. Hele küçük hanım şu kadar kendini beğenmişliği yoktu. İşçilerin evlerine giriyor, getirdiği yardımları kendi eliyle dağıtıyordu. Biliyorum, tanırım onları dedi Mahode kadın. İyiliğin hep en az yoksul olanlara gittiğini düşündükçe yüreği burkuldu. Bu kural hiç şaşmıyordu. Piorenli hanımlarla beyler ancak akan dereye su taşıyorlardı. Nasıl olmuştu da onları işçi mahallesinde görmemişti? Kim bilir, belki de bir şeyler koparabilirdi. En sonunda ben de zaten sizin evin bizimkinden daha iyi olup olmadığına bakmaya gelmiştim diye itiraf etti. Hiç değilse geri vermek koşuluyla bir avuç şehriyen var mı? Piorene kadın gürültülü biçimde üzüntüsünü bildirdi. Ah komşucuğum, nerede zırnık bile yok. Hani bir tek irmik tanesi bile kalmadı. Annem hala dönmediğine göre demek ki ekmek bulamadı. Akşam yemeği yemeden yatacağız besbelli.